bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
1984 George Orwell Can Yayınları İstanbul 1999 Çeviren Nuran Akgören 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Sema Taşpınar. Çok genç yaşındayken bile gözü pek ve yürekli biri olan George Orwell, 1903-1950, önce döneminin ve ülkesinin toplumsal düzenine karşı çıktı. Büyük Rus devrimine inandı. Troçki'ye hayrandı. Ancak İspanya İç Savaşı sırasında Stalinistlerin Troçkistlere karşı tutumu umutlarını yıktı. Bu durum ve yakalandığı hastalık George Orwell'i 1984'ü mutlak umutsuzluğuna sürükledi. Orwell yapısal olarak karamsar ya da siyaset tutkunu biri değildi. İlgi alanları çok genişti. Daha az acılı bir dönemde yaşasaydı yaşamaktan mutluluk duyardı. Ama çağımıza siyaset egemendir. Orwell yaşadığı sürece gerçeklere bağlı kalmış, en acı dersleri bile öğrenmekten vazgeçmemiştir. Ama umudunu yitirmiştir. Orwell'in çağımızın peygamberi olmasını engelleyen şey de bu olmuştur. Dünyanın bugünkü durumunda umut ile gerçeği birleştirmek belki de olanaksızdır. Durum buysa bütün peygamberler yalancı peygamberlerdir. Orwell gibi kişiler bence günümüz dünyasında gerekli olanın yarısını ama ancak yarısını ortaya koymuşlardır. Öteki yarısını hala aramaktayız. Bertrand Russell. İngiliz romancısı ve denemecisi George Orwell 1903 yılında Hindistan'da doğdu. 1922 yılında öğrenimini tamamladıktan sonra Birmanya'ya giderek İmparatorluk Polis Teşkilatı'na girdi. 1928'de teşkilattan istifa etti ve anılarını Burmese Days 1933 adı altında yayınladı. Aynı yazdığı Down and Out in Paris and London adlı kitabında Paris ve Londra'da geçen günlerini anlattı. İspanya İç Savaşı üzerine izlenimlerini Katalonya'ya Selam 1938 adlı kitabında aktardı. Çağdaşlarını modern dünyanın sorunları üzerine düşündürmek isteyen ve birçok eleştirmenin İngiltere'nin bilinci olarak nitelendirdiği Orwell'in Sweets tarzında yazdığı Hayvanlar Çiftliği 1945 ve 1949 yılında yayınladığı 1984 adlı romanları gelecek ile ilgili düşüncelerini yansıtan bir çeşit vasiyetname niteliği taşır. George Orwell 1950 yılında Londra'da öldü. Orwell büyük biraderimiz. 1984 Orwell'in sanatının tacıdır ve kuşku götürmez biçimde dikenlerden oluşmuş bir taçtır bu. George Orwell edebiyat dünyasına damgasını vururken bir yandan da çevresindeki mutsuzluğa mahkum dünyayı düzeltmeye çalışıyordu. Gerçek bir liberal olduğundan küçük şeyler aracılığıyla düzeltmeye çalışıyordu dünyayı. Programlar pogromları getiriyor. Dipnot, pogrom Yahudi kırımı. O halde güllerle kurbağalara ya da daha anlamlı olduğunu düşünüyorsanız sanata ve edebiyata dönün. Alçak gönüllü kurtuluşumuz işte burada, gereksiz olanda yatıyor. Orwell bir makalesinde şöyle diyordu. Bugün dünyada var olan dev hınç birikimini daha da genişletmek için en iyi yol Yahudilerle Araplar, Almanlarla Çekoslovaklar ve benzeri arasında her maçta 100 bin kişilik karışık bir izleyici kitlesinin hazır bulunacağı bir futbol turnuvası düzenlemektir. Kurallara uyulmasa bile teke tek oynandığı sürece oyunlar zararsızdır. Dünyayı yıkmaya katkıda bulunan uluslararası ölçekteki spordur. Tek kazancı siyasal prestij ve mali çıkarlardır. Orwell'de milliyetçilik sorununu genelinde ele alır. Birmanya'da devlet görevlisi olarak bulunduğu sırada yüz yüze geldiği İngiliz emperyalizmi kötüdür. Ama onu siyaset sahnesinden silen yeni emperyalizm türleri daha da kötüdür. Tüm uluslar iğrençtir ama bazıları ötekilerden de iğrençtir. Orwell pek de çekici olmayan bu dolambaçlı yoldan yurtseverliğe varır. Bazılarımız için bu en temiz yoldur. Güllere, kurbağalara, sanata inanırız ve biliriz ki kurtuluş, kurtuluşun küçücük bir kırıntısı ancak bu yolda bulunabilir. Siyasal alanda bulamayız kurtuluşu. Aldatılmaya da niyetimiz yoktur. ama seçtiğimiz kötüler arasında en az kötü olanıdır. Böylece yüreklerimizi ve beyinlerimizi zedelemeden yurtsever oluruz. Pek huzurlu bir çözüm değildir bu. Ama huzur arıyorsak Orwell'i izleyemeyiz. Kitaplarına yaslanmak isteriz. İğne gibi battıklarını fark ederiz. Orwell'in kitapları bizden sonraki kuşaklar için bile her şeyin çözümlendiği bir geleceğin rahatlatıcı umudunu taşımaz. Mistik bir bakış açısı bile getirmez. Orwell'in tek getirdiği yakınımızdaki küçük şeylere, iyiliğe, barışa ve doğruluğa olan inançtır. Orwell, dilin, yazının duruluğu konusunda tutkuya varan bir titizlik gösterirdi. Tehlikeli olmakla birlikte gerekli bir oyun da oynadı. Gerekliydi çünkü dilin gerilemesi, düşüncenin de gerilemesidir ve bu iletişimin zedelenmesi anlamına gelir. Orwell'e göre özgürlük yazıyla ilintilidir ve özgürlüğü yok etmek isteyen bürokratlar kötü konuşur, kötü yazarlar. Anlamın, bütün anlamın kaybolduğu cümlelere sığınırlar. Her yurttaşın, özellikle gazetecilerin görevi bu tür cümle ve sözcükleri yakalayıp bunlara karşı savaşmaktır. Bu kaba, kısır dile karşı savaşımında Orwell tek başına değildir. Ama büyük çoğunluk soruna estetik açıdan alayla yaklaşır. Orwell'i başkalarından ayıran konuya sonsuz bir ciddiyetle eğilmesi ve dille özgürlük arasında doğrudan bağlantı kurmasıdır. E.M. Forster. 1. Bölüm 1. Nisan ayının soğuk ama açık bir günüydü. Saatler 13'ü gösteriyordu. Yıldırıcı esen rüzgardan korunabilmek için çenesini göğsüne gömmüş olan Winston Smith hızla Zafer Konağı'nın camlı kapısından içeri süzüldü. Ama bir toz bulutunun da kendisiyle birlikte içeri dalmasına engel olabilecek kadar çabuk davranamadı. Hol kaynamış lahana ve eski paçavra kilim kokuyordu. Ev için oldukça büyük, renkli bir poster dipteki duvara asılmıştı. Posterde özenilmeden yapılmış, bir metreden daha geniş, koskocaman bir yüz resmi vardı. 45 yaşlarında siyah gür bıyıklı, sert çizgileriyle bir erkek yüzü. Winston merdivenlere yöneldi. Asansöre binmeyi denemenin bir yararı yoktu. En iyi zamanlarda bile çalıştığı seyrekti. Üstelik son günlerde elektrik kısıntısı vardı. Nefret haftasına hazırlık nedeniyle ekonomik önlemlerin bir parçasıydı bu. Daire 7. kattaydı. 39 yaşında olan ve sağ ayak bileğinin üstünde bir varis ülseri taşıyan Winston yolda birkaç kez dinlenerek ağır ağır çıktı merdivenleri. Her katta asansörün karşısında asılı olan poster kocaman yüzüyle ona bakıyordu. Gözleriyle insanın hareketlerini izliyormuş gibi yapılmış resimlerdi bunlar. Resmin altındaki başlıkta "Büyük biraderin gözü sende" yazılıydı. İçeride yumuşak bir ses ham demir üretimiyle ilgili bir takım istatistik değerleri okuyordu. Ses sağdaki duvara yerleştirilmiş buğulu bir aynayı andıran dikdörtgen metal levhadan geliyordu. Winston bir düğmeyi çevirdi. Ses azalır gibi oldu ama sözcükler hala seçilebiliyordu. Tele ekran denilen bu aletin sesi azaltılabiliyor ama tümden kapatılamıyordu. Pencereye yaklaştı. Ufak tefek çelimsiz bir yapısı vardı. Partinin üniforması olan mavi tulum bedeninin inceliğini ortaya pek çıkarmıyordu. Saçlarının rengi açıktı. Yüzü doğal bir pembelikteydi. Teni ise adi sabun ve kör jiletlerden ve yeni biten kışın soğuğundan sertleşmişti. Kapalı pencerenin kanatlarının gerisinde dışarıdaki dünya soğuk gibiydi. Aşağıda caddede küçük rüzgar girdapları, tozları ve kağıtları çevirip savuruyordu. Ve güneşin ışımasına, gökyüzünün koyu maviliğine karşın her yana asılmış posterlerin dışında hiçbir şeye canlılık ve renklilik göze çarpmıyordu. Bu kara bıyıklı yüz her köşeden bakmaktaydı. Posterlerden biri hemen karşıdaki evin önüne asılmıştı. Karanlık gözleri Winston'a dikilmiş, "Büyük biraderin gözü sende," diyordu. Aşağıda caddede köşesi yırtılmış başka bir poster rüzgarla inip kalkarken tek sözcük "Inksos" bir görünüp bir kayboluyordu. Uzakta bir helikopter damları sıyırarak alçaldı. Büyük bir mavi sinek gibi bir süre havada asılı kaldı, sonra bir eğri çizerek ok gibi fırladı. İnsanların pencerelerini gözleyen polis devriyesiydi. Bu devriyeler pek önemli değildi. Asıl önemli olan düşünce polisiydi. Winston'ın arkasındaki tele ekrandan gelen ses 9. 3 yıllık planın hedefleri aştığı konusunda ve ham demir hakkında hala bir şeyler geveleyip duruyordu. Tele ekran aynı zamanda hem yayın yapabiliyor hem de kaydedebiliyordu. Winston'ın çıkardığı fısıltıyı aşan her ses hemen kayda alınabiliyordu. Üstelik Winston, metal levhanın egemen olduğu görüş alanı içinde bulunduğu sürece işitilebildiği kadar görülebiliyordu da. Herhangi bir anda seyredilip seyredilmediğinizi anlayabilmeniz olanaksızdı. Düşünce polisinin ne kadar sıklıkla ya da nasıl bir sistemle kimi izlediği bilinemezdi. Her an canları ne zaman dilerse alıcıyı çalıştırabilirlerdi. Çıkardığınız sesin işitildiği, karanlıkta olmadığınız sürece her hareketinizin izlendiği varsayımı içgüdüsel bir alışkanlık haline dönüşmüştü. Bununla yaşamanız gerekiyordu, yaşıyordunuz. Winston sırtı tele ekrana dönük durdu. Böylesi daha güvenliydi. Gel gelelim, yine de bir sırtın bile bir şeylere işaret edebileceğini çok iyi biliyordu. Bir kilometre ötede çalıştığı yer olan Doğruluk Bakanlığı kirli bir görüntü olarak geniş ve bembeyaz ayaktaydı. Bu diye düşündü belli belirsiz tiksintiyle. Bu Londra, birinci hava üssünün merkez kenti. Okyanusya kentlerinin en yoğun nüfuslu üçüncü kenti. Londra'nın hep böyle mi olduğunu anımsayabilmek için bazı çocukluk anılarını belleğinden söküp çıkarmaya çalıştı. Yanları kereste kilişlerle kapatılmış, pencereleri kartonlarla yamanmış, çatıları oluklu demir levhalardan, düzensiz bahçe duvarları dört bir yana eğilmiş, çürümeye yüz tutmuş 19. yüzyıl evlerinin bu görüntüsü her zaman var olmuş muydu? Peki ya sıva tozlarının girdaplar oluşturarak uçuştuğu, moloz yığınlarının üstünde tek tük söğüt ağaçlarını barındıran, bombardımana tutulmuş bölgeler, bombardımanların açtığı geniş alanlara serpilmiş ahşap kulübelerin bulunduğu yerler? Bir yararı yoktu, anımsayamıyordu. Çocukluğundan geriye zemini belirsiz, anlaşılmaz bir sürü anlık görüntü dışında hiçbir şey kalmamıştı. Doğruluk Bakanlığı yeni konuşta. Dipnot, yeni konuş Okyanusya'nın resmi diliydi. Bu dilin kökenini ve yapısını kavramak için lütfen ek bölümüne bakınız. Doğru bak, görünürdeki herhangi bir nesneden çok farklıydı. Bu koskocaman piramit biçimindeki pırıl pırıl beyaz beton 300 metre yüksekliğindeydi. Winston'ın bulunduğu yerden beyaz cephesine süslü harflerle yazılı partinin 3 sloganını okuyabilirdiniz. Savaş barıştır, özgürlük köleliktir, bilgisizlik kuvvettir. Söylentilere göre Doğruluk Bakanlığı'nın yer üstünde 3000 odası, yer altında da bir o kadar dehlizi vardı. Londra'nın değişik yerlerinde aynı büyüklük ve mimaride başka 3 yapı daha vardı. Bunlar öteki yapıları öylesine cüceleştiriyorlardı ki Zafer Konağı'nın çatısından dördünü birden aynı anda görebilirdiniz. Bunlar hükümetin tüm organlarının bölüştürülmüş olduğu 4 bakanlığın barındığı yapılardı. Doğruluk Bakanlığı haberler, eğlence, eğitim ve güzel sanatlarla ilgileniyordu. Barış Bakanlığı savaşlarla uğraşıyordu. Sevgi Bakanlığı yasaları ve düzeni koruyordu. Bolluk Bakanlığı ekonomik olayların sorumluluğunu almıştı üzerine. Bunların yeni dilde adları Doğru Bak, Barış Bak, Sev Bak ve Bol Bak'tı. Aralarında en ürkünç olanı Sevgi Bakanlığı'ydı. Bu yapıda bir tek pencere bile yoktu. Winston oraya hiç girmemişti. Hatta yarım kilometre yakınına bile sokulmamıştı. Resmi bir görev dışında içeriye girmek olanaksızdı. O zaman bile içeriye ulaşabilmek için dikenli tellerin koruduğu labirentleri ve gizli makinalı tüfek yuvalarını aşmak gerekiyordu. Bakanlığın dış engellerine ulaşan caddeler bile kalın coplu, siyah üniformalı, goril yüzlü gardiyanlardan geçilmiyordu. Winston ansızın geri döndü. Tele ekranla yüz yüze gelince gerektiği gibi yüzüne sakin bir iyimserlik ifadesi yerleştirdi. Odayı geçerek küçük mutfağa girdi. Bakanlıktan günün bu saatinde ayrılmakla kantindeki yemeğini gözden çıkarmıştı. Mutfakta yarınki kahvaltıya ayırdığı bir parça siyah ekmekten başka yiyecek yoktu. Raftan sade beyaz etiketinde Zafer Cini yazılı içinde renksiz bir sıvı bulunan şişeyi aldı. Kapağını açınca burnuna Çinlilerin pirinç ruhuna benzer ağır bir yağ kokusu çarptı. Winston kendisine bir çay kaşığı cin doldurdu, etkisini hazırladı ve ilaç gibi yutuverdi. Birden yüzü kıpkırmızı kesildi. Gözlerinden yaşlar boşandı. Bu nitrik aside benzer bir şeydi. Üstelik yutunca insanın başının arkasına lastik bir copla vurulmuş gibi oluyordu. Ama az sonra midesindeki yanma hissi geçti ve dünya daha neşeli görünmeye başladı. Zafer sigarası yazılı buruşmuş bir paketten bir sigara aldı. Ama dikkat etmeyip sigarayı ters tutunca bütün tütün yere döküldü. Bir sonrakinde daha başarılıydı. Yeniden oturma odasına döndü ve tele ekranın solundaki küçük masanın başına geçti. Çekmeceden bir kalem kutusu, bir şişe mürekkep, arkası kırmızı, ön kabı ebrulu, dört köşe, kalın boş bir defter çıkardı. Oturma odasındaki tele ekran nedense bir garip yerleştirilmişti. Tüm odayı denetleyebileceği en dipteki duvar yerine pencerenin karşısındaki uzun duvara konmuştu. Ekranın bir yanında Winston'ın oturmakta olduğu alçak bir girinti vardı. Burası daireler yapılırken kitap raflarını barındırmak amacıyla inşa edilmişti. Girintide sırtı dönük oturan Winston, tele ekranının görüş alanının dışında kalıyordu. Elbette sesini duyabilirlerdi ama şu andaki konumunda kaldığı sürece onu göremezlerdi. Az sonra yapacağı işi de aklına getiren odanın bu olağanüstü düzeni olmuştu. Ama bunda az önce çekmeceden çıkarmış olduğu defterin de payı vardı. İnanılmaz güzellikte bir defterdi bu. Yılların etkisiyle biraz sararmış, pürüzsüz, kaymak gibi kağıdı 40 yıldır üretilenlere hiç benzemiyordu. Defterin bundan bile eski olduğunu düşünüyordu. Kentin ıssız köşelerinden birinde ıvır zıvır satılan küçük bir dükkanın vitrininde görmüştü onu. Yerini tam olarak anımsayamıyordu. Ve ansızın ona karşı yenilmez bir sahip olma tutkusu oluşmuştu. Parti üyelerinin sıradan dükkanlara girmemeleri gerekti. Buna serbest piyasada alışveriş deniyordu. Ama bu kural sıkı sıkıya uygulanmıyordu. Çünkü ayakkabı bağı, jilet gibi şeyleri başka yerde bulmak olanaksızdı. Caddeye şöyle bir göz atmış, sonra içeri girerek defteri 2,5 dolara satın almıştı. O sırada defteri istemek için herhangi bir özel nedeni yoktu. Suçluluk duyguları içinde çantasında eve taşımıştı onu. İçinde bir şey yazılı olmamasına karşın bu, uğrunda özveride bulunabilecek bir eşyaydı. Şu anda yapmak üzere olduğu iş bir günlük tutmaya başlamaktı. Bu yasaya aykırı bir şey değildi. Aslında artık yasa diye bir şey kalmadığı için yasaya aykırılık da söz konusu değildi. Ama durum fark edilirse ölüm cezasına çarptırılabilir ya da en az 25 yıl zorunlu çalışma kampına gönderilebilirdi. Winston dolma kalemine uç taktı. İçindeki birikintileri temizlemek için emdi. Dolma kalem eski bir araçtı artık. Ancak arada sırada imza atarken kullanılıyordu. Winston uzun uğraşılardan sonra bir tane edinebilmişti. Çünkü bu kaymak gibi kağıdın tükenmezle karalanmak yerine gerçek bir dolma kalemle yazılmaya hakkı olduğu duygusu uyanmıştı içinde. Aslında elle yazı yazmaya alışkın değildi. Aldığı çok kısa notları dışında her şeyi mikrofonlu daktilo ile yazıyordu. Ama şu anki amacı için elbette böyle bir araç kullanması düşünülemezdi. Kalemini mürekkebe batırdı, sonra bir an duraksadı. İçinde bir ürperti duydu. Kağıda bir işaret koymanın karar anındaydı. Küçük, kalın harflerle yazdı. 4 Nisan 1984. Geriye yaslandı. Kendini tümden çaresiz hissetti. Her şeyden önce yılın 1984 olduğundan emin değildi. Yaşı tam 39 olduğuna göre yıl 1984 olmalıydı. 1944 ya da 1945 yılında doğduğunu sanıyordu. Ama bir ya da iki yılın içindeki kesin tarihleri saptamak olanaksızdı artık. Birden bugünlüğü kimin için tuttuğu sorusu geldi aklına. Gelecek için mi? Henüz doğmamışlar için mi? Düşünceleri bir an sayfanın üzerindeki belirsiz tarihte gezindi ve sonra çift düşün sözcüğü çaktı beyninde. İlk kez üzerine aldığı sorumluluğun büyüklüğünü fark etti. Gelecekle nasıl iletişim kurabilirdi insan? Yapısı gereği olanaksızdı bu. Gelecek ya şimdiki zamanı andıracaktı, bu halde onu dinlemeyecekti ya da şimdikinden farklı olacaktı. O zaman ön sezilerinin bir anlamı olmayacaktı. Bir süre kağıda aptal aptal bakarak oturdu. Tele ekranda tiz bir sesle askeri marşlar çalmaya başlamıştı. Tuhaftı. Yalnızca anlatım gücünü yitirmemiş, aynı zamanda ne söylemek istediğini bile anımsayamaz olmuştu. Kendisini 4 haftadır bu ana hazırlamıştı. Ama aslında cesaret dışında hiçbir şeye gereksinimi olmadığını düşünememişti. Yazma eylemi kolaydı aslında. Yapacağı iş yıllardır kafasında sürüp giden o monoloğu kağıda aktarmaktı. Ama şu anda o monolog kurumuştu sanki. Üstelik varis ülseri dayanılmaz biçimde kaşınıyordu. Yarasını kaşımaya cesaret edemiyordu. Çünkü yara her zamanki gibi mikrop kapabilirdi. Saniyeler geçiyordu. Önündeki boş sayfanın varlığından, bileğinin üstündeki derinin kaşıntısından, müziğin bağırtısından ve cinin neden olduğu sarhoşluktan başka bir şeyin bilincinde değildi. Birden panik içinde yazmaya başladı. Neler karaladığının pek farkında değildi. Küçük, çocuksu el yazısı sayfa üzerinde dolaşıyor, önce büyük harflerden sonra noktalardan vazgeçiyordu. 14 Nisan 1948. Dün gece sinemada. Hepsi savaş filmleri. İyi olan birinde bir gemi dolusu mülteci Akdeniz'de bir yerlerde bombalandı. Şişman, iri yarı bir adamın ardında helikopter yüzmeye çabalayan görüntüsü izleyicileri pek eğlendirdi. Önce adamın yunus balığı gibi debelendiğini, sonra helikopterlerin silah atış alanı içine girdiğini gördük. Sonra delik deşik oldu ve çevresindeki deniz suyu pembeye boyandı. ve bedenindeki delikler suyun içeri girmesine izin vermiş gibi ansızın battı. O batarken izleyiciler gülmekten katılıyorlar, sonra bir helikopterin üzerinde uçmakta olduğu içi çocuk dolu bir kurtarma botu gördük. Önde kucağında 3 yaşlarında küçük bir çocukla orta yaşlı bir kadın oturuyordu. Yahudiydi belki de. Küçük çocuk korkuyla bağırmakta ve kendisini gömmek ister gibi başını annesinin göğüsleri arasına sokmakta. Kadın kendisi korkudan mosmor olduğu halde çocuğu avutmaya çalışıyor ve kolları gelen mermilerden koruyabilecekmiş gibi oğlunu sarabildiğince sarıyor. Helikopter üzerlerine 20 kiloluk bir bomba fırlattı. Müthiş bir patlama oldu ve bot küçük kıymıklara ayrıldı. Sonra bir çocuk kolunun gökyüzüne doğru uçtuğu müthiş bir sahne vardı. Burnunda bir kamera bulunan helikopter izlemiş olmalıydı onu. Parti üyelerinin bulunduğu sıralarda alkış koptu. Ama sinemanın proleter kısmındaki bir kadın ansızın ayaklarını yere vurmaya ve bunları çocukların önünde göstermeye hakları yok diye bağırmaya başladı. Polis onu durdurana dek bunları çocukların önünde göstermeye hakları yok. Hayır, gösteremezler çocuklara. Ona bir şey yaptıklarını sanmıyorum. Kimse proleterlerin söylediklerine kulak asmaz. Tipik proleter tepkisi. Hiçbir zaman. Winston yazmayı bıraktı. Eline kramp girmişti. Bu saçma sapan şeylerin için yazdığını bilmiyordu. Ama ilginç olan bir şey vardı. Bunları yazarken kafasında bütünüyle farklı bir anı tazelenmişti. Öyle ki bu olayı artık yazabilirdi. Şimdi anımsamıştı. O olaydan dolayı ansızın eve dönmeye ve bir günlük tutmaya karar vermişti. O sabah bakanlıkta gelişmişti olay. Aslında bir bulut arkasında gibiydi. Olanlar eğer olay sayılabilecekse. Saat 11 sularıydı. Winston'ın çalıştığı arşiv dairesinde sandalyeleri odacıklardan çıkarıyorlar ve salonun ortasına yerleştiriyorlardı. 2 dakikalık nefrete hazırlık yapılıyordu. Winston orta sıralardan birinde yerini alırken tanıdığı ama hiç konuşmamış, beklenmeyen 2 kişi odaya girdiler. Bunlardan biri koridorda sürekli karşılaştığı bir kızdı. Adını bilmiyordu ama roman dairesinde çalıştığından haberliydi. Makine yağı bulaşmış ellerine ve taşıdığı İngiliz anahtarına bakılacak olursa roman yazan makinelerin birinde teknik bir işi vardı. 27 yaşlarında gür saçlı, çilli, seri, atletik hareketleri olan bir kızdı. Tulumunun beline birkaç kez dolanmış, gençlik antiseks örgütünün amblemini taşıyan al kuşak, kalçalarının biçimliliğini ortaya çıkaracak denli sıkı sarılmıştı. Winston ilk gördüğü andan beri ondan hoşlanmamıştı. Nedenini bilmiyordu. Kızın üzerindeki o hokey alanlarının, soğuk duşların, toplu kır yürüyüşlerinin ve genel temiz düşünürlük havasıydı buna neden olan. Winston hiçbir kadından hoşlanmazdı. Özellikle genç ve güzel olanlarından. Partinin en gönüllü, kendilerini adamış elemanları hep kadınlardı. Özellikle sloganları yutarcasına belleyenler, amatör ispiyoncular, partiye taparcasına bağlı kişiler genç olanlarıydı. Ama bu kız onda ötekilerden daha tehlikeli biri olduğu izlenimini uyandırıyordu. Bir kez koridorda karşılaştıklarında kendisine yan gözle çabucak bir bakış fırlatmıştı. İçine işlemişti bu bakış ve ona karabasanlar salmıştı. Kızın düşünce polisi olabileceği olasılığı geçmişti aklından. Doğrusunu söylemek gerekirse buna pek ihtimal vermiyordu. Yine de o çevresinde olduğu zamanlar içinde düşmanlık ve korku karışımı garip bir tedirginlik duyuyordu. Öteki ise iç partiden O'Brien adında bir adamdı. Winston'ın hakkında en ufak bir bilgisi olmadığı önemli ve gözlerden uzak bir görevi vardı. Siyah tulumuyla iç parti üyesinin yaklaştığı görülünce sandalyeler çevresindeki bir küme insanın arasında geçici bir kaynaşma oldu. O'Brien iri, sağlam yapılı bir adamdı. Kalın bir boynu, çirkin, gülünç, yabanıl bir yüzü vardı. Bu korkunç görünüşüne karşın davranışlarında insanı çeken gizli bir yön vardı. Gözlüklerini burnunun üzerine yerleştirişi nedense çok çekici, çok uygarca bir hareket gibi görünüyordu. Eğer hala eski koşullar altında düşünülmüş olsaydı, bu hareketi insana bir 18. yüzyıl soylusunun enfiye kutusunu sunarkenki halini anımsatabilirdi. Winston, O'Brien'ı birkaç yıl içinde belki 10-12 kez görmüştü. Ona karşı büyük bir yakınlık duyuyordu.